Ayrım 22. 4. Protokol. Frederick Forsyth. Sayfa 210. Pazartesi sabahı Petrovski küçük mütevazı bir aile arabası kiralamak için Colchester'da bir acentaya uğradı. Dorchester'lı olduğunu, Essex ve Suffolk'ta ev aradığını söyledi. Kendi arabası Dorset'te eşinin ve ailesinin kullanımındaydı. Bu yüzden de kısa bir süre için araba satın almak istemiyordu. Sürücü ehliyetinde bir kusur yoktu. Üzerinde gerçekten Dorchester adresi okunuyordu. Sigorta tabii kiranın içindeydi. Uzun süreli kiralamak istiyordu arabayı, 3 ay falan gibi. Taksitle ödemeyi de tercih ediyordu. İlk haftanın kirasını nakit olarak ödedi. Sonraki bir ayı karşılamak üzere de bir çek bıraktı. Bundan sonraki sorun daha da güç olacaktı. Bir sigorta acentasının hizmeti gerekiyordu. Birini buldu, bürosuna gitti, durumunu anlattı. Birkaç yıl yurt dışında çalışmıştı. Ondan önce de hep şirketin arabalarını kullanmıştı. Bu yüzden İngiltere'de düzenli şekilde işbirliği yaptığı bir sigorta şirketi yoktu. Şimdi artık yurduna dönüp kendi işini kurmaya karar vermişti. Bir taşıt aracı satın alacaktı. Bu nedenle sigorta istiyordu. "Bana yardımcı olabilir misiniz?" diye sordu. Adam çok sevindi. Müşterinin ehliyetini inceledi, kusur bulamadı. Uluslararası ehliyetti. Sağlam ve saygın bir adamdı karşısındaki. Banka hesabını da daha o sabah Dorchester'dan Colchester'a transfer ettirmişti. Ne tür taşıt almak istiyordu? Bir motosiklet. Evet, motosiklet. Yoğun trafikte çok daha elverişliydi. Tabii yeni yetmelerin elinde olursa sigortalaması kolay değildi. Ama olgun ve meslek sahibi biri için sorun olmazdı. Kasko belki biraz daha zordu. Ha, demek müşteri trafik sigortasıyla da yetiniyordu ha? Ya adres? Şu anda ev arıyordu müşteri. Normal bir durum. Ipswich'te Great White Horse'da mı kalıyordu? Mükemmel. O halde Bay Ross motosikletinin sicil kayıt numarasını verdiği anda adres değişikliğini de zamanında bitireceğine göre sigortası bir iki günde çıkardı. Petrovski kiraladığı arabayla Ipswich'e döndü. Çok yorucu bir gün geçirmişti. Kuşku yaratmadığına, iz bırakmadığına memnundu. Kiralık araba acentasıyla otele Dorchester'daki olmayan adresi vermişti. Oxborough's emlak komisyoncusuyla sigorta komisyoncusunda geçici adres olarak otelin adı vardı. Oxborough Cherry Hayes 12 numarayı biliyordu. Barclays Bankası'nın Colchester şubesinde de otelin adresi vardı. Kendisi ev arıyor görünüyordu. Sigortayı eline alana kadar oteldeki odayı tutacaktı. Ondan sonra ayrılırdı otelden. Söz konusu taraflardan ikisinin bir araya gelmesi pek uzak bir olasılıktı. Oxborough dışında iz sürmeye kalkanlar ya Dorchester'daki olmayan adreste ya da otelde kalacaklardı. Evin ve arabanın taksitlerini düzenli ödediği sürece sigortacı motosiklet için bir yıllık poliçeye karşılık iki çekin karşılığını bankada bulduğu sürece hiçbiri kuşkulanmayacaktı. Colchester'daki Barclay Bankası'na kendisine 3 ayda bir hesap durumu yollamalarını söylemişti ama zaten Temmuz sonunda çoktan gitmiş olacaktı. Tekrar emlak komisyoncusuna uğradı, kontratın ve diğer formalitelerin bitmesi için gerekli imzaları attı. O pazartesi akşamı zarar tespit ekibi George Berenson'un Belgravia'daki dairesine çalışmalara başlamak üzere geldi. Küçük bir gruptu. MI5 uzmanlarıyla Savunma Bakanlığı analistleri. İlk iş teşhislerdi. Moskova'ya gitmiş her belgeyi saptamak. Yanlarında kayıt servisindeki dosyaların kopyaları vardı. Nelerin çekilmiş, nelerin iade edilmiş olduğunun da listesi. Belki Berenson'un belleği onu yanıltır diye. Daha sonra başka analistler verildiği saptanan belgeleri inceleyecek, verilen zararı ve nelerin telafi edilebileceğini hesaplayacak, hangi planların iptal edilmesi gerektiğini, hangi taktik ve stratejik değişikliklerin tasfiye edileceğini, hangilerine devam edileceğini kararlaştıracaktı. Bütün gece çalıştılar ve sonradan Berenson'un işbirliği anlayışının canlı kanıtı olduğunu rapor ettiler. Adamın kişiliği hakkında ne düşündükleri raporun kapsamına alınmamıştı. Zaten kaleme alınabilecek bir sözcük değildi. John Preston, C5C'nin başı olarak yeni odasına çarşamba günü taşındı ve özel dosyalarını da yanında götürdü. Bereket versin uzağı değil, Gordon'un içinde bir kat yukarı taşınıyordu, üçüncü kata. Masasına otururken gözü duvardaki takvime ilişti. Nisan'ın biriydi. Budalalar günü. Ne kadar uygun diye düşündü acı acı. Preston'un ufkundaki tek parlak ışık oğlu Tommy'nin Paskalya tatili için geleceğini bilmekti. Julia yeni erkek arkadaşıyla kayaktan dönüp çocuğu isteyene kadar birlikte bir haftaları olacaktı baba oğlun. Kensington'daki ufacık dairesi bir hafta boyunca 12 yaşın hevesi ve heyecanıyla canlanacaktı. Maçlar konuşulacak, öğretmenlere yapılan şakalar anlatılacak, daha fazla reçel ve kek satın alınacak, ışıklar söndükten sonra yer alacak, kaçak tüketim karşılanacaktı. Preston kendi kendine gülümsedi. En az 4 gün izin almaya karar verdi. Birkaç zevkli baba oğul gezisi planlıyordu. Tommy'nin bunları beğeneceğini ummaktaydı. Düşüncelerini yeni yardımcısı Jeff Bright yarıda kesti. Bright da bu yere geçebilirdi ama gençliği izin vermezdi. O da Harcourt Smith'in adamlarından biriydi. Genel müdür yardımcısı onu birlikte bir içki içmeye davet ettiğinde memnun oluyor, serviste olup biten her şeyi ona anlatıyordu. Yardımcı sonunda genel müdür olunca çok ilerleyecekti Bright. Preston listeyi inceledi. Gerçekten bu kadar çok havaalanı var mıydı? İngiltere'den dış seferlere kalkan bunca uçak var mıydı? Yabancı limanlardan gelen malların giriş yaptığı limanlar listesi ise sayfalar sürüyordu. İçini çekti, okumaya koyuldu. Ertesi gün Petrovski aradığını buldu. Çeşitli alışverişlerini Suffolk, Essex bölgesinin değişik kentlerinde yapmayı kararlaştırdığından Stowe Market'e gitmişti. Motosiklet BMW K100'dü. Yeni değildi ama durumu çok iyiydi. Büyük, güçlü bir motordu. 3 yıllık olduğu halde ancak 22 bin mil yaptığı belli oluyordu göstergesinden. Aynı mağaza aksesuarları da satıyordu. Siyah deri pantolonlar, ceketler, dizlikler, fermuarlı çizmeler, kasklar, önünde siperlikler, tüm kıyafet. %20 depozito vermek motosikleti almasına yetti ama yanında götürmedi. Arka tekerin yanlarına sepetler konmasını, sele arkasına kilitlenebilir fiberglass kutu yerleştirilmesini istedi. Motorunu hazır durumda 2 gün sonra teslim alabileceğini söylediler. Bir telefon kulübesinden Colchester'daki sigortacıyı aradı. Ona BMW'nin plaka numarasını verdi. Sigortacı geçici 30 günlük poliçenin ertesi gün hazır olacağını umduğunu söylüyordu. Poliçeyi Ipswich'teki Great White Horse Oteli'ne postalayacaktı. Petrovski Stowe Market'tan kuzeye, Thetford'a yöneldi. Buranın hiçbir özelliği yoktu. Yalnızca kendisine gereken yolun üzerinde bulunuyordu. Aradığını öğle yemeğinden hemen sonra buldu. Magdalen sokağında 13A numaraydı Hristiyan Selamet Derneği binası arasında, dik dörtgen bir arsada 31 kilitli otoparkı bulunan bir garaj vardı. Bir tanesinin kapısına kiralık kartı asılmıştı. Garaj sahibini buldu. Adam zaten orada oturuyordu. Garajı 3 aylığına tuttu. Parayı nakit ödedi. Anahtarı aldı. Garaj küçük ve tozluydu ama onun işini mükemmel görecekti. Sahibi de vergisiz nakit almaktan memnun olduğundan kimlik falan sormadı. Sormayınca Petrovski de ona uydurma bir isimle adres verdi. Motosiklet için aldığı deri giysileri, kaskı çizmeleri garaja koydu. Akşama doğru çıkıp 2 ayrı dükkandan 10'ar galonluk 2 plastik varil aldı. İçlerini 2 ayrı garajdan benzin doldurttu, bunları kilitli garajına taşıdı. Güneş batarken tekrar Ipswich'e döndü, danışmaya otelden ertesi sabah ayrılacağını bildirdi. Preston canının pek sıkılmaya başladığının farkındaydı. Bu işe geleli 2 gün oluyordu, vaktini hep dosya okumakla geçirmişti. Kantinde yemeğinin başında otururken erken emekli olmayı ciddi ciddi düşündü. Ama bu da 2 sorun yaratıyordu. 40'la 50'nin orta yerinde bir adam kolay kolay iyi bir iş bulamazdı. Zaten kendi nitelikleri de büyük firmaların cazip bulacağı türden şeyler değildi. İkinci sorun, Sir Bernard Hemings'e olan bağlılığıydı. Bu kuruluşa geleli 6 yıl oluyordu henüz. Ama ihtiyar ona çok iyi davranmıştı. Sir Bernard'ı severdi Preston. Hastalığının ciddi olduğunu da biliyordu. İngiltere'de MI5 ve MI6'nın başına kimin geçeceğinin kararı Akıllı Adamlar Komitesi diye ad takılmış gruba kalmıştı. MI5 için verecek grupta normal olarak Adalet Bakanlığı daimi müsteşarı, yani MI5'in bağlı olduğu bakanlığın yetkilisi bulunur, yanına da Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer eklenir. Kabine Sekreteri ve Birleşik İstihbarat Komitesi Başkanı da katılırdı. Bunlar uygun bir adayı Adalet Bakanı'na ve Başbakan'a tavsiye ederlerdi. Politikacıların da Akıllı Adamlar Komitesi'nin kararına karşı çıktığı görülmüş değildi. Ama bu akıllı adamlar da karara varmadan önce kendilerine göre sondajlarını yaparlardı. Kulüplerde gizli öğle yemekleri yenir, barlarda içkiler içilir, kahve içilirken masalarda mırıltı halinde tartışmalar yer alırdı. MI5 Genel Müdürü'nün seçiminde SIS'in şefine de danışılır, onun da görüşü alınırdı. Ama bu kez Sir Nigel Irwin'in kendisi de emekliliğe doğru yaklaşmakta olduğundan en gözde aday her kimse ona karşı çıkmakta anlam görmeyecekti. Kendi çalışmak zorunda kalmayacaktı ki onunla nasılsa. Akıllı adamların danışacağı en güvenilir kaynaklar arasında MI5'in görevden ayrılmakta olan eski genel müdürü de bulunurdu. Sir Bernard Hemings gibi dürüst bir adamın 6 bölüm şefine de danışacağından emindi Preston. Kendi duyguları ne olursa olsun bölüm şeflerinin görüşlerini asla yabana atmayacaktı. Brian Harker Smith boşuna uğraşmıyordu kendi adamlarını bölümlerin ve servislerin başına getirmeye. Preston Harcourt Smith'in kendisinden sonbahar gelmeden kurtulmak istediğini hissedebiliyordu. Son 12 ay içinde dayanamayıp emekli olan birkaç kişi gibi. Allah belasını versin diye söylendi kendi kendine. Kalıyorum. Preston öğle yemeğini yerken Petrovski'de otelinden ayrılıyordu. Eşyaları pek artmıştı bu arada. Bir bavulu vardı, içi giysilerle doluydu. Bunları buradan satın almıştı. Danışma görevlisine Norfolk bölgesine gideceğini, kendisine mektup gelirse saklamalarını söyledi. Colchester'daki sigortacıyı aradı, poliçenin alındığını öğrendi. Postaya vermemesini rica etti, gelip kendisi alacaktı. Hemen de aldı. Aynı gün öğleden sonra Cherry Hayes 12 numaraya taşındı. Gecenin bir bölümünde tek seferlik şifreleri üzerinde çalıştı. Hiçbir bilgisayarın çözemeyeceği şifreli mesajlar hazırladı. Bilgisayar ne kadar ileri teknolojili olursa olsun şifre çözmenin tekrarlamalara, sıralamalara dayandığını bilirdi. Kısa bir mesajın her kelimesine tek seferlik bir şifre kullanmakta tekrar falan yoktu. Cumartesi sabahı arabayla Tedford'a gitti. Arabayı garaja bıraktı, bir taksiye binip Snow Market'e geçti. Orada bloke bir çekle BMW'nin geri kalan borcunu ödedi, mağazanın tuvaletine girip deri kıyafetini giymek için izin istedi. Giysileri ve kaskı bir spor torbası içinde getirmişti. Üstünden çıkanları torbaya sokup motosikletin arkasındaki sepete yerleştirdi, binip uzaklaştı. Uzun yoldu, saatler sürdü. Tedford'a akşamın geç vaktinde vardı. Kıyafetini değiştirdi, garaja motosikleti bırakıp arabayı aldı. Hemen Ipswich'e Cherry Hayes sokağına döndü. Oraya gece yarısı ulaşabildi. Kendisini gören olmamıştı. Olsa bile 12 numaraya yeni taşınan Ross adlı kibar adamı görmüş olacaklardı. ABD başçavuşu Averell Cook, cumartesi gecesi yakında Bedford'da oturan kendi kız arkadaşıyla çıkmayı tercih ederdi doğrusu. Hatta iş arkadaşlarıyla bilardo oynamak bile daha iyiydi. Oysa o gece Chicksands'daki İngiliz-Amerikan ortak dinleme istasyonunda nöbetçiydi. İngiliz elektronik monitör ve şifre çözme tesisi Cheltenham, Gloucestershire'daki devlet iletişim merkezindeydi. Ama devlet iletişim merkezinin de ülkenin çeşitli yerlerinde dış istasyonları vardı. Chicksands de bunlardan biriydi, Bedfordshire'daydı. Orayı İngiliz ve Amerikan uzmanları birlikte denetliyorlardı. Dikkat kesilmiş kimselerin kulaklarında kulaklıkla oturup İngiltere'deki Alman ajanların vereceği Morse alfabeli mesajları beklediği günler artık çok gerilerde kalmıştı. Dinleme, analiz, masumu masum olmayandan ayırma, kayıt yapma, şifre çözme gibi işleri artık bilgisayarlar devralmış bulunuyordu. Başçavuş Cook, tepesinin üzerindeki antenler ordusunun bir elektronik sinyal alırsa bunu aşağıdaki bilgisayarlara geçireceğinden emindi ve emin olmakta da haklıydı. Frekansların taranması otomatikti. Olmaması gerekip de var olan herhangi bir fısıltının kayda alınması da otomatikti. Böyle bir fısıltı olursa her şeyi göz kırpmadan izleyen bilgisayar kendi düğmesine kendi basacak, mesajı kayda alacak, kendi kaynaklarında tarayarak diğer bilgisayarlara, yani ülkenin başka yerlerindekilere gerekli emirleri verecek, onların da taramayı yapıp kendisini uyarmalarını isteyecekti. Gece 11.43'te yer alan bir şey master bilgisayarın düğmesine basmasına yol açtı. Bir aygıt ya da bir insan beklenmedik bir şey yayınlıyordu. Gezegenimizi günün 24 saatinde tarayıp duran o becerikli antenler sayesinde de bilgisayar bunu hissetmiş, bulmuştu. Başlavuş uyarı ışığının yandığını gördü, telefonu eline aldı. Bilgisayarın bulduğu şey çığlık denilen türden bir sesti. Birkaç saniye süren, bir püskürmeyi andıran, hemen biten kısa bir düdük. İnsan kulağına bir anlam ifade etmezdi. Çığlık gizli mesaj yollamanın yan ürünüydü. Önce mesaj açık olarak elden geldiğince kısa yazılır, sonra şifrelendirilirdi. Hala bir harfler ve rakamlar topluluğu halinde görülürdü o sıra. Sonra bu şifreli mesaj Morse alfabesine aktarılırdı. Bu verici de değil, ses kayıt makinesinde yapılırdı. Sonra da teyp hızlandırılır, hızı aşırı derecelere çıkarılır, mesajı oluşturan nokta ve çizgiler birbirine girmiş gibi tek bir ses halinde birkaç saniye içinde verilirdi. Verici hazır olduğunda operatör yalnızca o tek sesi yollardı, sonra da vericisini toplar başka yere giderdi. O cumartesi gecesi 10 dakika içinde triangülatörler sesin nereden çıktığını saptamışlardı. Manwith Hill'deki, yani Yorkshire'da, Bowdy'deki, yani Galler'de, diğer bilgisayarlar da almışlardı aynı sesi. Verildiği noktayı onlar da saptamışlardı. Yerel polis oraya vardığında Derbyshire, Peak bölgesindeki ıssız otoyolda, yanlardaki boş alanla karşılaştı. Kimse yoktu orada. Derken mesaj Cheltenham'a gitti, yavaşlatıldı, noktalarla çizgiler ayrıldı, harflere dönüştürüldü. Ama elektronik beyinler 24 saat uğraştıkları halde şifrenin anlamını çözemediler. Baş analist merkezin genel müdürüne herhalde uyku halindeki bir vericiydi diye bilgi verdi. Midland dolaylarında sonra uyarıldı. Ama adam her kelimeye tek seferlik şifre kullanıyor gibi. Daha çok mesaj gelmezse çözemeyiz bunu. Gizli mesajcının kullandığı kanalın dikkatle izlenmesine karar verildi. Hoş tekrar mesaj vermek isterse adamın başka kanal kullanacağı kesindi. Olayın kısa bir raporu çeşitli masalara dağıldı. Bu arada Sir Bernard Hemings ve Sir Nigel Irwin'in masalarına da birer kopya gitti. Mesaj başka yerde uzaklarda Moskova'da alındı. Şifresi aynı tek seferlik şifre anahtarı yardımıyla çözüldü. Mesaj ilgilenenlere yerdeki adamın ilk hazırlıkları tamamladığını, ilk kuryeyi beklemekte olduğunu bildiriyordu. 22. ayrımın sonu. Sayfa 218.